Ayrım 30. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 296. Meduza'nın akları yeşile boyanmış gözlerinden Leyla'nın alacakaranlıkta kestane rengine çalan ela gözlerine döndüğüm an rüyadan gerçeğe geçtiğim andı. "Sanki başka bir alemde gibiydiniz," dedi gülümseyerek. "İndiğinizi gördüm, size el salladım ama fark etmediniz bile. Tarihi mekanlar sizi çok etkiliyor olmalı." Ben de gülümsemeye çalıştım. Özellikle burası. Gözlerim sütün ormanında gezindi. Burası büyüleyici bir yer. Öyle, ama dün de böyle kendinizden geçmiş bir halde bulmuştum sizi. Anlamamıştım. Hatırlayın canım, dün akşam, dikili taşın önünde. Haklıydı. Şimdiki gibi sessizce yaklaşmıştı yanıma. Geldiğini fark edememiştim. Belki de bir süre uzaktan beni izlemişti. Hiç saklamayın dercesine içten bir bakış fırlattı. Yok Nevzat Bey, siz tarihi seviyorsunuz. Bence bu şehirde yaşayan herkes tarih sevmeli diye söylendim. Yoksa hiçbir zaman İstanbul'un kıymetini bilemeyeceğiz. Manidar bir ifadeyle süzdü beni. Sanırım yakında sizi İSD'ye üye yapacağız. Büyük bir ciddiyetle yanıtladım. Neden olmasın? İstanbul'un yararına olacaksa her şeyi yaparım. Başını usulca geriye çekti. Anlamak istercesine baktı. Her şeyi mi? Oyun oynuyormuş gibi alaycı çıkmıştı sesi. Her şeyi mi diye sorarken belki cinayet de işler misiniz demek istiyordu. Geri adım atmadım. Evet, her şeyi. Burası eşsiz bir şehir ve bizlerin bu şehre layık olduğunu söylemek zor. İşte bunda haklısınız. Oyun bitmişti. Adeta kederli çıkmıştı sesi. Az önce benim yaptığım gibi onun da bakışları sütunların arasında dolaştı. Burasını bile çok geç keşfetmişiz. Ancak 1987 yılında tam bir onarım gördü Sarnıç. Yeni devletimizin kuruluşundan tam 64 yıl sonra. Osmanlı da mı farkında değilmiş buranın? Farkında olmaz olur mu? Burada biriken sularla yıllarca saray bahçesindeki gülleri sulamışlar. Osmanlılar içmek için durgun değil, akan suları tercih ederlerdi. Sarnıçlar Romalıların eseridir. Osmanlı ise sarnıç yerine şehrin her yanına çeşmeler yaptırmıştır. Aslında Romalıların bu sarnıçları yaptırmasının bir nedeni de uzun süren kuşatmalarda kentin su sorunu yaşamasını önlemek içindi. Ki kentin defalarca kuşatıldığını göz önüne alırsak adamların ne kadar haklı olduklarını anlarız. Belki daha önce öğrenmiştim ama artık hatırlayamadığım için sormak gereği hissettim. Bu sarnıcı yaptıran kim? Konstantin mi? Usulca başını salladı. Hayır, Justinian. Bu kente Konstantin kadar emeği geçmiş başka bir imparator. Ayasofya'nın son ve en görkemli halini yaptıran da Justinian'dır. Bu sarnıcın da özellikle Ayasofya'nın su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı söylenir. Elimle suyun içindeki Meduza başını gösterdim. Bunların bir anlamı var mı? Öteki kaidelerden farklılar. Hülyalı bir bakış süsledi yüzünü. Keşke öyle bir anlamı olsaydı. Bu mekan daha ilgi çekici olurdu. Ama öyle gizemli bir anlamı yok. Muhtemelen pagan bir tapınaktan alınan kaideler bunlar. Justinian ülkede Hristiyanlığı tümüyle hakim kılmak için paganlara karşı acımasız davranıyordu. Paganların devlet hizmetinde çalışması ve okullarda eğitim görmesi yasaklanmıştı. Dönemin en önemli entelektüel merkezi olan Atina Akademisi'nin de bu nedenle kapandığı söylenir. Yani imparator paganlığa karşı bir tür savaş açmıştı. Hal böyle olunca pagan dinini simgeleyen Meduza gibi figürleri de göz önünden kaldırmak istemiş olmalılar. İşlevli olduğu için de bu yeraltı sarnıcının inşasında kullanmışlar. Sanki ayaklarımızın dibindeki dingin suların ağzından çıkan sözcükleri bundan yüzlerce yıl önce yaşamış imparatora iletmesinden korkuyormuş gibi sesini alçaltarak sürdürdü. Ya da hala pagan inancına bağlı Romalı ustalardan biri yasaklanan dinine saygı göstermek amacıyla taşımış olabilir bu kaideleri buraya. Artık konuya girmenin zamanı gelmişti. İlginç bir imparatormuş Justinian. Ama şimdi altın kapıyı yaptıran Theodosius ilgilendiriyor bizi. Ya da ikinci Theodosius. Adamımız hangisi ise onu da artık siz söyleyeceksiniz bize. Küçük bir kahkaha attı. Niye güldünüz? Bir imparator hakkında sanki bir zanlıymış gibi konuşuyorsunuz. Mahcup olmuştum ama belli etmek istemedim. Ne yapalım Leyla Hanım? Konumuz da tarih dersi değil, cinayet soruşturması. Alınmayın hemen canım. Aslında hoşuma gitti tavrınız. Neyse, yanınızda mı şu sikke? Yanımda diyerek etrafa göz attım. Çok da geniş olmayan platformun üzerinde İspanyolca konuşan ikisi kadın, biri erkek, üç turist vardı. Gerçi gözleri Meduza'nın taşlaşmış bakışlarında donup kalmış bu insanların bizi görecek halleri yoktu. Ama yabancı olsalar bile başkalarının yanında soruşturma ile ilgili meseleleri konuşmak istemiyordum. Burada mı bakmak istersiniz? Çünkü sikke defteri de yanımda. Necdet'in sikke defteri mi? Gözleri kuşkuyla kısılmıştı. Nereden buldunuz onu? Adem Yezdan'ın avukatı verdi. Necdet hakkında açılan davaya o bakıyormuş. Sözlerim ikna edici olmalıydı, rahatladı. Anladım. Görebilir miyim? Tabii. Yeniden etrafa bakındım. Ama onu diyordum. Buralarda kafe gibi bir yer yok mu? Daha rahat ederdik. Eliyle arkamızda kalan karanlık bir yeri işaret etti. Çıkış merdivenlerin altında bir kafe var ama karanlık. Ne sikkeyi görebilirim ne de defterdeki yazıları okuyabilirim. Başıyla birkaç metre ötemizdeki bir lambanın altındaki tahta sırayı gösterdi. Bakın şurası kuytuda kalıyor. Orada oturabiliriz. Ziyaretçilerin çoğu Meduza başlarını görmek istiyor. Kimse bizi rahatsız etmez. Işık da yeterli gibi. Lambadan süzülen kırmızı ışık yeterliydi. Tahta sıraya yerleşince çantamdan sikke kayıt defterini çıkarıp Leyla'ya uzattım. Kucağına alırken gözlerinin buğulandığını fark ettim. Ama şu anda Leyla Hanım'ın ölmüş eski kocası için hissettiği karmaşık duyguları çözümleyecek halim yoktu. Daha önce görmüş müydünüz bu defteri diye sorarak ortamın duygusallaşmasını engellemek istedim. Sayfaları karıştırmayı bırakıp kesin bir tavırla başını salladı. Hayır, ilk defa görüyorum. Olabilirdi. Necdet ondan ayrıldıktan sonra sikke koleksiyonu yapmaya başladıysa Leyla'nın bu defterden haberi olmayabilirdi. Çantamdan Bizantyon ve Konstantin sikkelerini çıkardım. Theodosius'u bilerek sonraya saklamıştım. Bunları dün görmüştünüz. Sikkeleri uzattım. Sizden istediğim bu madeni paraların bu defterde kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz. Ben baktım ama yanlış değerlendirme yapmaktan korkuyorum. Bir de siz kontrol ederseniz. Tabii diyerek sikkeleri aldı. Önce Bizantyon sikkesine baktı. Ardından defterin sayfalarını çevirdi. Bizantyon, Bizantyon. Evet, işte burada. Defterde yazılanları okuyarak elindeki sikkenin üzerindeki kabartmalarla karşılaştırmaya koyuldu. Ay yıldız sikkesi. Ön yüz, ay tanrıçası Hekate büstü. Evet, tamam. Bir de arka yüze bakalım. Bizantyon yazısı, hilal ve yıldız. AE 18 mm, 3,85 gram. Başını kaldırıp bana baktı. Hiç kuşku yok. Bu elimizdeki sikke. Yeniden deftere döndü. Şimdi de Konstantin'e bakalım. O da burada. Büyük Konstantin sikkesi. Ön yüz, Konstantinus'un büstü. Konstantin'in parasını ışığa tuttu. Evet, ön yüz aynı. Bir de arkasına bakalım. Arka yüz, Victoria sağa doğru oturuyor. Dizleri üstünde tuttuğu kalkana VOTXXX yazıyor. Kesimde darphane işareti. Yeniden madeni paraya baktı ve heyecanla mırıldandı. Haklısınız Nevzat Bey, bu iki sikke de Necdet'in koleksiyonundaymış. Artık son madeni parayı göstermenin zamanı gelmişti. İşte bu da üçüncü kurbanın avucuna bırakılan sikke. Saydam poşetteki sikkeyi aldı. Solidus diye mırıldandı. Efendim, madeni parayı hemen arkamızdaki lambanın kırmızı ışığına tutarak incelerken açıkladı. Yani altından yapılmış, Konstantin sikkesi gibi. Birden heyecanla söylendi. İkinci Theodosius. Evet, tahmin ettiğim gibi bu büyük Theodosius'un değil, onun torunu ikinci Theodosius'un sikkesi. Dede Theodosius, torun ikinci Theodosius. Ne bu imparatorlar ne de yaptıkları işler hakkında en küçük bir fikrim vardı. Ne diyeceğimi bilemediğimden sabırla müze müdüremizin açıklamalarını bekliyordum. Defterin sayfalarını çevirdiğine. Evet, işte burada. Ön yüzde ikinci Theodosius'un büstü. elindeki sikkeye baktı, dalgın dalgın yineledi. Evet, bu sikke de Necdet'in koleksiyonundaymış. Demek ki Necdet'in ve Adem Yezdan'ın sikke koleksiyonu katillerin elindeydi. Umarım katiller koleksiyondaki her sikke için birini öldürmeye kalkmazlar diye düşünürken, Konstantin'den sonra ikinci Theodosius'u seçmeleri tuhaf diye söylendi. Sanki kendi kendine konuşurmuş gibi sesi mırıltı içinde çıkıyordu. Bana döndü, sikkeyi uzatırken sesini yükselterek açıkladı. İkinci Theodosius, Roma tarihinde o kadar önemli bir imparator değildir. Aldığım sikkeyi çantaya koymadan önce sordum. Konstantin'le Theodosius arasında çok zaman farkı var mı? İkinci Theodosius diye anında düzeltti. Dediğim gibi, Theodosius, ikinci Theodosius'un dedesiydi. Theodosius, torununun tersine önemli bir imparatordu. Bu yüzden ona Büyük Theodosius diye hitap ederlerdi. Bölünmemiş Roma'nın son hükümdarıydı. Roma'nın doğu ve batı olarak bölünmesi onun 395 yılında ölümüyle gerçekleşmiştir. Bu izahat bana hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ancak ben çantamı kapattıktan sonra geldi merak ettiğim sorunun yanıtı. Evet, Büyük Konstantin'le II. Theodosius arasında epeyce bir zaman farkı var. Konstantin 337 yılında ölmüştü. II. Theodosius 401'de doğdu. Gözlerini sarnıcın kemerli tuğla tavanına dikerek hesaplamaya çalıştı. Ne yapıyor? 64 yıl galiba. O arada farklı imparatorlar hüküm sürmüş. Yanıtı biliyormuşum gibi yüzüme bakarak mırıldandı. İkinci Theodosius'un nesebi de gayri sahihtir. Nasıl? Affedersiniz dedi ama yüzünde muzip bir gülümseme belirmişti. Yani ikinci Theodosius'un piç olduğu söylenir. Annesi Evdoksia'nın hafif meşrep bir kadın olduğu, kocası Arkadius'u yakışıklı saray görevlileriyle aldattığı yaygın bir kanıydı. Ama bu önemli değil. Önemli olan ikinci Theodosius'un dirayetsiz bir imparator olması. Bunda babası Arkadius'un erken ölümünün de payı var tabii. İmparator olduğunda sadece 7 yaşındaydı. Şaşkınlıkla mırıldandım. 7 yaşında mı? Sesim o kadar yüksek çıkmıştı ki az ötemizden geçmekte olan turist grubunun arkada kalan son üyesi sevimli bir yaşlı kadın yadırgayan gözlerle dönüp yüzüme bakmaktan kendini alamadı. Leyla Bark'ın kadını fark etmemişti. Evet, 7 yaşında ama 2. Theodosius gerçek anlamda hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. Ülkeyi yöneten imparator naibi Anthemius'tu. İmparator naibinin ölümünden sonra da ipler 2. Theodosius'un eline geçmedi. Bu kez ülkeyi ablası Pulcheria yönetmeye başlamıştı. Son derece çirkin bir kadın olan Pulcheria, kendini İsa'ya adadığını söyleyerek bekaret yemin etti. Her ne kadar dünya işlerinde gözü olmadığını, onu asıl ilgilendiren konunun kutsallık olduğunu söylese de son derece hırslı bir kadındı. Sonuna kadar da öyle kaldı. Zavallı küçük kardeşi 2. Theodosius av sırasında attan düşüp öldükten sonra da iktidar hırsını yitirmedi. Gözlerini yaşama kapatıncaya kadar saray içinde entrikalar çevirmeyi sürdürdü. Başımla çantamı göstererek sordum. Yani bu sikkenin sahibi kukla bir imparatordu diyorsunuz. Biçimli kaşları hafifçe çatıldı. Tam öyle denemez. İkinci Theodosius da önemli işler yapmıştı. Ama hep başkalarının gölgesinde yaşamıştı. Şu önemli işler, neydi onlar? Mesela bu şehirdeki modern anlamda ilk üniversiteyi o kurmuştur. Evet, 425 yılında açılan bu üniversitenin tam 31 kürsüsü vardı. Hem Latince hem de Yunanca eğitim veriliyordu. Sustu, gözleri platformun zeminine takıldı ama çok sürmedi. Sanki önemli bir keşfe ulaşmış gibi döndü. Cesedi altın kapıda bulduk dediniz değil mi? Evet, yedi kule zindanlarının artık kullanılmayan kapısında. Açıklamalarımı dinlememişti bile. Kara surları, dedi adeta kendi kendine söylenerek. Tabii ya, kara surları. İkinci Theodosius'un en önemli işi kara surlarıydı. Haliç'ten Marmara'ya çift sıra halinde uzanan görkemli duvarlar ve o surların en görkemli geçti altın kapı. Latince adıyla Porta Aurea. Yani savaştan dönen imparatorların Konstantinopolis'e girdiği yer. Heyecanla ışıldayan gözlerini yüzüme dikti. Sözlerimi geri alıyorum Nevzat Bey. İkinci Theodosius ne kadar önemsiz olursa olsun, sadece kara surlarını yaptırmış olması bile adının yüzlerce yıl anılmasına yeter. O surlar yüzlerce yıl bu şehri korumuştur. İkinci Theodosius'un önemli biri olup olmaması umurumda bile değildi. Katiller neden üçüncü kurbanı altın kapıya bırakmışlardı, benim için önemli olan buydu. Kurbanın altın kapıya bırakılmasının bir anlamı var mı sizce diye doğrudan dile getirdim aklımdakini. Katiller bize ne söylemek istiyorlar? Ela gözleri üzerinde bulunduğumuz platformun altındaki alacakaranlık sular gibi durgunlaştı. Bence daha önemlisi diye fısıldadı. Katillerin verdikleri mesaj bu kentle mi ilgili yoksa hükümdarlarla mı? Evet Nevzat Bey, sanırım bu sorunun yanıtı bulursak katillerin bir sonraki kurbanlarını... Yanlış bir şey söylemiş de yardım istiyormuş gibi bana döndüğüne. Umarım olmaz ama yani bir sonraki kurban olursa... Hiç kuşkunuz olmasın diye büyük bir soğukkanlılıkla onayladım onu. Eğer katilleri bulamazsak yeni kurbanlar olacak. Lütfen devam edin. O zaman katillerin bir sonraki kurbanlarını bırakacakları yeri öngörebiliriz. Önemli olan cinayetlerin bu şehirle mi yoksa hükümdarlarla mı ilgili olduğuna karar vermek. Doğru akıl yürütüyordu. Bildiğim kadarıyla Kral Bizas Romalı değildi diyerek üç kurbanın avuçlarındaki sikkelerden ilkinin farklı olduğunu vurguladım. Yunanistan'dan gelen bir göçmendi. Haklısınız, Romalı değildi, imparator da değildi. Bizas sadece bir kraldı. Ama ilk kurbanın avucundan onun kurduğu kentin parası çıktı. Yani Roma değil, Bizantiyon sikkesi. Sağ elinin işaret parmağını kibarca havaya kaldırarak itiraz etti. Ama o sikke Bizantiyon döneminde değil, Roma döneminde basılmıştı. Hatırlayın, evime geldiğinizde sikkeler kitabından size de göstermiştim. Hatırladım ama emin olmak istedim. Bu güvenilir bir bilgi midir? Kesinlikle. O sikke Bizantiyon, Roma hakimiyetindeyken basılmıştır. Augustus ya da Tiberius zamanında olmalı. İsa'dan hemen sonra. Şehir henüz Roma başkenti ilan edilmemişken, yani Konstantinopolis'ten çok önce. Bütün bu imparatorlar, tarihler, İstanbul'un eski isimleri aklımı karıştırıyordu. Yani dedim durumu sadeleştirmek için, yani siz bu cinayetlerin hükümdarlarla mı bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz? Çok zor bir durumla karşılaşmış gibi kararsız bir anlam belirdi yüzünde. Sorumu yanıtlamak yerine ayağa kalktı. Yürüyelim mi? 30. ayrımın sonu. Sayfa 304.